Selam herkes, Çağıl ben. Pazar Melankolimizin 14. bölümündeyiz. Sesim için kusura bakmayın. Dün akşam Ahmet kokteyllere fazla buz koydu herhalde. O yüzden biraz çatallı bir melankoli olacak. Bu hafta hayatın tokadını yedim de geldim karşınıza. Peş peşe irili ufakla o kadar çok aksilik yaşadım ki. Sizinle paylaşmak için hepsini not etmek istedim ama not etmeye yetişemedim bile. Bu pazar bu aksiliklerin ortak noktasını düşünmek istiyorum biraz. Buldum aslında ortak noktasını. Cevap çok basit. Hepsinin ortak noktası benim. Daha doğrusu hayatı durduk yere kabusa çevirebilme yeteneğim. Gönül isterdi ki hayatınızı kolaylaştıracak önerilerle karşınızda olayım. Ama kelin ilacı olsa başına sürer. Ben size en iyi bildiğim şeyi, yani tatlı hayatımı nasıl zorlaştırdığımı anlatacağım. Siz bunları yapmazsanız kolay bir hayat yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu bölümü dinlerken Palo Santo veya adı çayı yakmanızı öneririm. Talihsiz enerjimi size geçmesini istemem. Tütsüleriniz ve siz hazırsanız başlıyorum. Hayatı zorlaştırmak için ihtiyacınız olan ilk şey inat arkadaşlar. Yeterli miktarda inat seviyesi size yeteri kadar zor bir hayat sağlayacaktır. Hep dediğim bir laf var. Ben bu yaşıma kadar inadım hayatımın yarısına tecavüz etmişimdir. Mesela geçen hafta başıma şöyle bir iş açtım. Uzun zamandır yaptırmak istediğim iki dövme vardı. İyi de bir dövme stüdyosu vardı aklımda. Tarih sordum, Haziran sonuna randevu veriyormuş. Ne demek Haziran sonu ya? Ben şu an istiyorum. Hemen başka bir stüdyoyu aradım. Hop birkaç güne verdi randevuyu. Melek'le beraber gideceğiz. Aşko kuşko kızlar gibi renkli dövmelerimizi yaptıracağız. Nasıl heyecanlıyız. Bu arada benim istediğim dövmelerin bir tanesi yazı. Diğeri de sulu boya efekti olan bir şey. O efekti de herkes yapamıyor biliyorsunuz. Yani kafamda soru işaretleri var. Yok değil. Ama o an istediğim şey hemen olsun inadım ağır bastı. Yallah gittik stüdyoya. Tasarımlar yapıldı. Hoşuma da gitti. İçime de sindi. Sonuç. Ah o sonuç. Keşke annemin adını yazdırsa. En azından anlamı olan minimal bir dövmem olurdu. Şu anda kolumda anlamı güzel ama kendisi vasat bir dövme var. Dövme yapan kişinin sulu boya efektine başladığı anı hiç unutmayacağım çocuklar. Yapıyor böyle ama olmuyor. Olmadıkça olmuyor. Müdahale etmeye çalışıyorum. Yok, dur da diyemiyorum. O iğne sesi canımı değil kalbimi acıttı be. Resmen gözlerim kanadı ya o sulu boya efektini gördükçe. Halbuki o anda akıllı bir insan ne yapardı? Dur derdi, kalkar giderdi. Bense hemen kafamda B planı yapıyorum. Şu yaz bir geçsin. Bu dövmenin rengi iyice solar zaten. Ekim gibi Sami'yi ararız. O düzeltir nasılsa bu dövmeyi. Planı yaptığım an gerisini çok önemsemedim açıkçası. Sonuçta bu ilk kötü dövmem değil. Zaten herkesin bir kötü dövmesi olmadı bence. Neyse benden sonra Melek'in dövmesini bekledik. Mesela onunki şahane oldu. Bakmaya doyamıyoruz. Fıstık gibi. Çıktık stüdyodan kendimizi holaya zor attık. Asla beğenmediğim dövmemle dalga geçebilmem için komik ve acımasız arkadaşlara ihtiyacım vardı. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Hem dalgamızı geçtik hem teselli verdiler bana. Kendi çirkin dövmesini gösterip şuna bak ve üzülme diyen oldu. Güzel olan dövmeme bakıp bence diğeri daha güzel çünkü dalga geçilebilitesi var diyen oldu. Yani o şekil bu şekil ağlamadan üzülmeden dostlar meclisinde hallettik bu mevzuyu. Peki sizce hikaye burada bitiyor mu? Aa bu çirkin dövme hikayesinin burada biteceğini düşündüyseniz kırılırım. Ertesi sabah bir uyandım. Aa o da ne? Renkli dövmenin olduğu yer. Yani renkli dövmeden kastım bu arada bir kısmı mavi bir kısmı kırmızı tamam mı? Mavi yerler kafam kadar şişmiş. Acıyor, ağrıyor. O kadar moralim bozuldu ki ağlayacağım sinirden. Kırmızı olan taraflarda hiçbir sıkıntı yok. Dövmeyi yapan kişiyi arayıp sordum. Farklı renkler pigment farklılıklarından dolayı böyle reaksiyonlara sebep olabiliyormuş. Yani mavi boyaya alerjim varmış benim. Bir krem önerdi. Onu almak için eczaneye gittim. Bunu gören eczacı da durur mu? Yapıştırdı cevabı. Bayağı kötü durumda bu yalnız. Kremlik durumu geçmiş. Siz hemen bir doktora gidin dedi. Vur eczacı. Düşene bir de sen de vur. O gün de iş o kadar yoğundu ki kaç gündür mesai çalışmaktan ölmüşüm. Bir de işin arasına bu vasat dövme krizi girdi. Toplantıya gidiyor. Çıkıyorum eczaneye gidiyorum. Eve geliyorum, toplantıya giriyorum, çıkıyorum doktora gidiyorum. Öyleli bir gün yani. Bir de arada Behlül evden kaçıyor. Şişmiş kolumla onu ikinci kattan komşudan topluyorum. Behlül'ü eve atıp koşuyorum hastaneye. Önce acile gittim. Acil doktoru uzman doktorumuz görmesi lazım bunu dedi. Dermatoloğa yönlendirdi. Dermatoloğa gittim. Adam 100 yaşında. İğneyle mi yapıldı bu diye sordu bana. Yemin ediyorum bunu sordu. Bakın bir gram abartmıyorum. Yok kuş tüyünün ucuyla mürekkeple yaptık. Neyse antibiyotik tedavisine başlamamız lazım dedi. 3 farklı ilacı dayadı bana. Gittim ilaçlarımı aldım. Eve geldim koşarak toplantıya girdim yine. Gerçekten çılgın bir gündü. Anlatırken bile hatırlayınca yoruluyorum. Bu arada ilaçların midemi mahvetmesi, ertesi gün yaşadığım kramplar da dövmenin promosyonu oldu sağ olsun. Yani astrolojiye inanmıyorum evet ama Venüs ve Merkür retrodayken dövme yaptırmak da astrolojiye şirk koşmak oldu biraz. Yok abi inanma ama koy cebine lazım olurcuyum ben artık bundan sonra. Yoksa çarpılıyorsun işte böyle. Gördüğünüz gibi inadımla hayatımın içine ettiğim sıradan bir günümü paylaştım sizinle. Zor bir hayatın ilk kuralı o yüzden manasızca inat etmek diyebiliriz. Eğer inat etmeyip dövmeyi Sami'ye yaptırsaydım evet yine mavinin pigmentlerinden dolayı hastanelik olabilirdim. Ama en azından bakmaya doyamadığım güzel bir dövmem olurdu. Hayata zorlaştırmak konusunda ikinci tavsiyem şu. Üstlenebileceğiniz sorumluluklardan fazlasını üstlenin. Ben yaparım ya deyin, hallederiz deyin ve o sorumlulukların altında kalın. Hayattaki en bela özelliklerinden biri kendime dur diyememek. Yüklendikçe yüklenirim, sırtlandıkça sırtlanırım sorumlulukları. Sonra da onların altında mis gibi ezilirim. Ya ben yoğun çalıştığım dönemlerde annemi çağırıyorum. Ev işlerine yetişemediğim, daha doğrusu ev işleriyle ilgilenmek istemediğim için, yemek yemeyi unuttuğum için. Evde biri olmayınca bütün gün kahve ve sigarayla yaşayabiliyorum çünkü. Açlıkla imtihanım yok ki benim. 3 gün falan bir şey yemeden yaşayabiliyorum. Demek ki bazen kendi sorumluluklarıma bile yetişemiyorum, değil mi? Bu cümlelerden bunu anlıyoruz. E peki o zaman bir kedinin sorumluluğumu alabileceğimi nereden çıkardım ben? Bir kedi dediğim de Behlül yani. İşte cahil cesareti. Ben nereden bileyim sarman kedilerin aslında kedi değil de hala evrim aşamasında olan panterler olduğunu? Eve gelince git demek olmaz diye aldım başıma belayı. Ama bu hayvan ev hayvanı değilmiş. Olan kollarıma ve bitkilerim oldu. Demek ki neymiş? Kapıya gelen herkese içeri almayacakmışız. Tanrı misafiri falan hikaye. Tanrı misafiri dersin baş belası olur. 7 aydır mütemadiyen şiddet görüyorum ben Behlül'den. Hem fiziksel hem psikolojik şiddet. Geçen hafta 4 gün Asos'taydım. Deniz'den rica ettim sağ olsun, sabah akşam o ilgilendi Behlül'le. Döndüğümde 2 gün tatil dayağı attı bana resmen. Artık annemler olaya el koyup Behlül'le yollarımı ayırmam gerektiğine ikna etmeye çalışıyorlar beni. Bu aralar kendisini bizim apartmanın bahçesine bırakıyorum gün içinde. Mahallenin kedileriyle kavga edip enerjisini atıyor. Birkaç saat sonra buluşuyoruz bir yerlerde. Ya bir sokak aşağıda oluyor ya bir sokak yukarıda buluyorum bunu. Beraber eve geliyoruz. Eve gelince mum. Böyle yatıyor mal gibi. Böyle ya eve alışacak ya sokağa. Sonunu merak ettiğim bir ilişkiye dönüştü bakalım bu iş. Hayat konusunda üçüncü tavsiyeme geçelim. Eğer hayatınızdaki hiçbir şeyden memnun olmazsanız, hadi öyle demeyeyim de hep eksiklikleri görüp pozitif şeyleri o zaten öyle olmalı diye hiçe sayarsanız hayatınız kendiliğinden zorlaşacaktır zaten. Çünkü pozitif şeyleri görmek, mutlu anların tadını çıkarmak filan hayatın çok kolay akmasını sağlar. Mesela bakın bana, gittim Asos'a 4 gün, muazzam eğlendim, tatil yaptım, sezonu açtım, doya doya yüzdüm, hayvan gibi partiledim, çok sevdiğim arkadaşlarımla şahane vakit geçirdim diye anlatmıyorum da döndükten sonra Behlül'den gördüğüm şiddeti anlatıyorum size. Niye? Çünkü melankolik bir karaktere sahip olmak bunu gerektirir, şikayet gerektirir. Yani mesela az önce bahsettiğim sorumluluklar altında ezilme konusunda da bakış açımı değiştirip şöyle düşünebilirdim. Ne güzel abi, tek başına yaşayan bir kadın olarak bu ülkede var olabiliyorum. Kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmışım. Kimseye hesap vermeden yaşayabiliyorum. Evimde her şey benim istediğim gibi. Sorumluluğum çok ama her konuda istediğim kararı almakta özgürüm. Ama yok, ben hemen dark side'a geçip sıkıntılar buluyorum hayatımda. İnsan olayların sadece eksik noktalarına odaklanırsa kıymet bilmeyen birine dönüşüyor bence. Hemen örneğe bağlıyorum buradan. Uğurcuğum bu yaz bir yoga stüdyosunu işletmek için Bodrum'a gitti. Tabii ki planlarına beni de dahil etti ve birlikte gideriz diye düşündü. Gel dedi, bu yazı Bodrum'da geçiriyoruz. Muazzam bir lokasyonda muazzam bir yaz vaat etti bana. Benim yerime başkası olsa şu anda onunla beraber Bodrum'daydı muhtemelen. Peki ben ne yaptım? Ya ben tabii ki bu hikayenin enayisi olarak karşınızdayım. Dünyanın en mütevazi, kibar, komik ve Yunan tanrısı görünümlü adamına yok ben gelmem dedim. Yok dedim, gelmem. Israrla nedenini anlamaya çalışıyor haliyle. Ama ortada bir neden yoktu ki anlatabileceğim. İstemedim sadece. Değişiklik istemedim belki hayatımda, bilmiyorum. Gelmeyeceğim dedim ve uzak mesafe ilişkilerine alerjisi olan biri olarak ilişkiye devam etmek istemediğimi söyledim. Bravo Çağıl. Muhtemelen ileride dönüp baktığımda hayatımın en büyük salaklığıydı diyeceğim. Ama şu anda verdiğim karardan dolayı iyi hissediyorum kendimi. Belki de kolay ve rahat bir hayat yaşamaya alerjim var benim. Bu bölümde şu ana kadar 3 şeye alerjim olduğunu fark ettik. 1- Dövmelerdeki mavi boyalara. 2- Uzak mesafe ilişkisine. 3- Kolay ve rahat bir hayat yaşamaya. Bak durduk yere dertlendim yine bedavadan. Hazır dertlenmişken hayatı zorlaştırmaya devam edelim o zaman. 4. ve son tavsiyeme geçiyorum. Ha, dinlerken not almadıysanız üzülmeyin bu arada. Bölüm sonunda hayatınızı zindana çevirme potansiyeli olan bu tavsiyeleri özetleyeceğim. Post olarak da paylaşırım Instagram'da, kaydedersiniz. Baktıkça uzak durmanız gereken davranış kalıplarını örnekleriyle birlikte hatırlarsınız. Bu sonuncusu favorilerimden. Gün içinde yaşadığınız dertleri, siniri sevdiklerinizden çıkarın. Benim için bu kişi annem oluyor genellikle. Kadıncağızın kalbini kırıp sonra da zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorum. Bu kişi sizin için illa anne olmayabilir. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, partneriniz, değer verdiğiniz herhangi biri olabilir. Ya ben kendimin en iyi versiyonuna ulaşmak için yıllardır bir sürü şey denedim. Terapiler, düzenli yogalar, kişisel gelişim kitapları, inziva, çakra çalışmaları. Ya saçma sapan şeyler denedim işte. Ama bu bahsettiğim tatsız şeyi hala yapıyorum. İnsan en çok sevdiğini üzer diye boşuna dememişler ya. Mesela çok yoğun bir mesai gününden sonra evden çıkacağım. Gideceğim arkadaşlarımla eğleneceğim biraz. İşteki gerginliğim hala üstümde ama. Kapının önünde ayakkabılarımı giyiyorum. Çantanın içinde anahtar cüzdan kontrolü yapıyorum. Kocaman bir çantanın içinde o gerginlikte aradıklarımı bulamıyorum tabii. O anda telefon çalıyor. Kesin annem. O gıcık anı bilirsiniz işte. Ha, o an sinirlerim bozuluyor benim ya. Kadıncağız alt tarafı iş günümün nasıl geçtiğini soracak. Nasılsın, yemek yedin mi diyecek. Özledim diyecek. Ben hemen anne ya üf yine tam zamanında aradın, iyiyim sonra konuşuruz filan deyip kapatıyorum. Resmen terbiyesizlik bu. Ya da mesela değer verdiğim insanlar tarafından kırılınca ya da ne bileyim bazen o kişilerle ilgili böyle soru işaretleri oluyor kafamda bazı konularda, bazı davranışlarında. Onu insan gibi söylemek yerine içime atıyorum. Bir oluyor, iki oluyor. Üçüncüsünde şahane bir ses tonuyla trip show. Ya niye ya? Niye yapıyorum hala bunu? Bir de bunu yaparken o an fark ediyorum yaptığımı. Ama geri vites yapmayı bilmediğim için devam ediyorum. İşte haklıyken haksız duruma düşmek böyle bir şey. Ki buna pasif agresyon deniyor çocuklar. Tanıştırmış olayım. Evet, buraya kadar beni dinlediyseniz teşekkür ederim. Şaka maka vakit ayırıp dertlerime ortak oluyorsunuz bir noktada. Vallahi bu devirde kimse kimseye yapmıyor bunu ha. Çünkü bildiğiniz gibi kimse dert dinlemiyor artık. Herkes dert anlatma peşinde. Oldlar bilir. Bu podcast'ın çıkış noktası da buydu zaten. Şimdi o zaman toparlayalım maddelerimizi. Hayatı zorlaştırmanın ilk kuralı inat etmek. Ama manasızca inat etmekten bahsediyorum. İnat edin. Oldurmaya zorlayın. Bakın bu azim değil. Bu istikrar değil. Disiplin hiç değil. Düz, yararsız bir inat. 2. Üstlenebileceğiniz sorumluluklardan fazlasını üstlenin. Ben yaparım ya deyin ve o sorumlulukların altında kalın. 3. Eğer hep hayatınızdaki eksikliklere odaklanırsanız, pozitif şeyleri ignore ederseniz hayatınız kendiliğinden zorlaşır zaten. 4. Gün içindeki sinirinizi sevdiklerinizden çıkarın. Bunları yapmazsanız hayatınız zaten olağan akışında ve kolay gider bence. Bu pazarda melankolime eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.